Ayrım 11.
O dönemin vakanüvisleri, soyluların gerek kırda gerekse de 13. yüzyıla dek ve kısmen 14. ve 15. yüzyıla dek yönetimi ellerinde tuttukları kentlerde işledikleri ırza geçme ve zorbalık suçlarını anlata bitiremiyorlar. Ve kötü muameleye uğrayanlar haklarını arama olanağını ender olarak bulabiliyorlardı. Çünkü kentte jüri sıralarını jünkerler işgal ediyordu. Kırda ise cinayet yargıçlığı toprak ağasının elindeydi. Demek ki bu tür adet ve alışkanlıkları olan soyluların ve efendilerin kadınlara özel bir saygı duydukları ve onları bir tür yüksek yaratık olarak el üstünde tuttukları kötü bir abartmadır. Şövalyelerin çok küçük bir azınlığı kadın güzelliğine hayran görünüyordu. Ama bu hayranlık asla platonik değildi. Bilakis çok reel amaçlar güdüyordu. Sevimli kadın hayranı Harlekin, o gülünç eski Ulrich von Lichtenstein bile yalnızca meşhur olduğu sürece platonikti. Aslında bu lütufkarlık sevgilinin yasal eşin sırtından göklere çıkarılması. Perikles zamanında Yunanistan'da da olduğu gibi ortaçağ Hristiyanlığına aktarılmış bir heterizmdi. Birbirlerinin karılarını baştan çıkarma şövalyeler arasında çok sık yapılan bir lütufkarlıktı. Bugün buna benzer şeyler burjuvazimizin belirli çevrelerinde de oluyor. Kuşkusuz o çağda cinsel zevkin açıkça yerine getirilmesi her sağlıklı ve olgun insanın içindeki doğal güdünün doyurulmaya hakkı olduğunun kabulünde yatıyor. Bu bakımdan bu sağlıklı doğanın Hristiyanlığın keşişliği askese üzerindeki zaferiydi. Öte yandan bu kabulün yalnızca bir cins için söz konusu olduğu, diğer cinsin ise sanki aynı güdülere sahip olamazmış, olmaması gerekirmiş gibi muamele gördüğü sürekli vurgulanmak zorundadır. Erkek dünyası tarafından konulmuş olan ahlak yasalarının kadınlar tarafından en ufak bir ihlali en ağır biçimde cezalandırılıyordu. Ve kadın cinsi sürekli baskı ve aldığı tuhaf eğitim sonucu efendisinin düşünce sistemini öylesine içselleştirmiştir ki bu durumu hala doğal bulmaktadır. Köleliği de doğal bulan ve köleciler sınıfından kurtarıcıları çıkmamış olsa hiçbir zaman kendini kurtaramayacak olan milyonlarca köle yok muydu? Stein yasası sonucunda kölelikten kurtulacak olan Prusyalı köylüler bundan vazgeçilmesi için dilekçe yazmamışlar mıydı? Çünkü hastalandıklarında ya da yaşlandıklarında onlara kim bakacaktı? Ve modern işçi hareketinde de durum benzer değil midir? Sömürücülerinin kendisini etkilemesine ve iradesi dışında yönlendirmesine hala izin veren öyle çok işçi var ki. Ezilenlerde inisiyatif gösterme bağımsızlığı eksik olduğu için tahrik ve teşvikçiye gereksinim duyarlar. Bu modern proletarya hareketinde böyleydi. Kadının kurtuluş mücadelesinde de böyledir. Kurtuluş mücadelesinde nispeten şanslı durumda olan burjuvazi ile bile yolu soylulardan ve ruhban sınıfından liderler açtı. Orta çağın ne kadar eksiklikleri olsa da Hristiyanlığın bastıramadığı sağlam yaşam sevincine sahip bir halk karakterinden fışkıran sağlıklı bir şehvet duygusu vardı. Zamanımızın şeyleri adlı adınca anmaktan ve doğal şeyler üzerine doğal bir şekilde konuşmaktan sıkılan ve çekinen ikiyüzlü iffet taslayıcılığı ve gizli şehvet düşkünlüğü ona yabancıydı. Doğallıktan, yoksunluktan ya da töre haline gelmiş iffet taslayıcılıktan açıkça adı konmak istenmeyen ve böylece bu tür bir dil tahrip edip doyurmadığı, yalnızca sezdirip açıkça ifade etmediği için daha da tehlikeli hale getirilen şeylerin büründürüldüğü o dokunaklı çift anlamlılığı da tanımıyordu. Toplumsal eğlence, araçlarımız, romanlarımız ve tiyatrolarımız bu dokunaklı çift anlamlılarla doludur ve bunun etkisi ortadadır. Dinsel spiritüalizm, tinselcilik ardına gizlenen bu hovarda spiritüalizmi muazzam bir güce sahiptir. 5. Bölüm Reformasyon 1. Luther. Orta çağın sağlıklı şehveti klasik ifadesini Luther'de bulur. Burada dinsel reformcudan çok insan olarak Luther'le ilgileniyoruz. İnsan olarak Luther'in güçlü, orijinal karakteri katıksız öne çıkıyor. Bu onu açıktan açığa ve isabetle aşk ve zevk gereksinimini dile getirmeye zorluyordu. Eski Romalı bir papaz olarak konumu onun gözlerini açmıştı. Rahip ve rahibe yaşamının doğaya aykırılığını pratikte, deyim yerinde ise bizzat kendi bedeninde tanımıştı. Ruhani sınıfta ve manastırda uygulanan evlenme yasağına karşı mücadelede hararet bu yüzdendir. Onun sözleri bugün bile doğaya karşı günah işleyebileceklerine inananlar ve resmi ve toplumsal kurumlar milyonlarca kişinin doğa amaçlarını yerine getirmesini engellerken, bunu moral ve ahlak kavramlarıyla birleştirebileceklerini sananlar için geçerlidir. Luther şöyle diyor: "O yüksek, olağanüstü lütuf olmadıkça bir kadın yeme, içme, uyku ve diğer doğal gereksinimlerde olduğu gibi bir erkekten vazgeçemez. Aynı şekilde bir erkek de kadından vazgeçemez. Nedeni şudur: çocuk üretmek doğanın içine, yeme ve içme kadar derin işlemiştir. Tanrı bedene bu yüzden uzuvları, damarları, akıntıları ve buna hizmet eden her şeyi vermiş ve yerleştirmiştir. Kim şimdi buna karşı koyar ve doğanın istediği gibi yol almasına izin vermek istemezse, doğanın doğa olmadığı, ateşin yanmadığı, suyun ıslatmadığı, insanın yemediği, içmediği ve uyumadığı gibi bir karşı çıkıştan farklı bir şey yapmış olur mu?" Ve evlilik yaşamı üzerine vaazında şöyle diyor: "Erkek olmamak ne kadar benim elimde değilse, erkeksiz olmak da o kadar az senin elindedir. Çünkü erkeğin bir kadına, kadının ise bir erkeğe sahip olma zorunluluğu, özgür bir irade ya da öğüt değil, gerekli doğal bir şeydir." Luther, evlilik ve cinsel ilişkinin gerekliliğinden yana böyle enerjik biçimde konuşmakla kalmıyor, yalnızca evlilik ile kilisenin herhangi bir ilişkisi olmasına da karşı çıkıyor. Bu konuda evliliği kiliseye hiç ilgilendirmeyen, tarafların özgür bir eylemi olarak gören eski zamanla tümüyle aynı zeminde bulunuyor. Ve şöyle diyor: "Bu nedenle evliliğin başka bir dünyevi iş gibi dışsal bir şey olduğunu bil. Nasıl ki bir dinsizle, Yahudiyle, Türkle, kafirle yeme, içme, uyuma, yürüme, ata binme, alışveriş, konuşma ve pazarlık gibi şeyler yapıyorsam, onunla evlenebilmeli ve evli kalabilmeliyim ve bunları yasaklayan deli yasalarını önemseme. Bir dinsizde Tanrı tarafından en az St. Peter, St. Paul ve St. Lucas kadar iyi ve sağlıklı yaratılmıştır. Gevşek sahte Hristiyanlarla hiç kıyaslamıyorum. Ayrıca Luther diğer reformatörler gibi her türlü evlilik sınırlamasına karşı çıktı ve boşanmışların da evliliğine yeniden izin verilmesini istedi. Ama kilise buna ısrarla direndi. Luther şöyle diyor: "Ama şimdi evlilik ya da boşanmanın bizde nasıl yapılması gerektiğine ilişkin dedim ki, bu hukukçulara emanet edilsin ve dünyevi yönetime bırakılsın. Çünkü evlilik bütünüyle dünyevi dışsal bir şeydir." Bu anlayışa uygun olarak Protestanlarda ancak 17. yüzyılın sonlarında geçerli bir evlilik için kilise nikahı ön koşul oldu. O zamana dek vicdani evlilik denen şey, yani birbirini karı koca olarak görme ve evli olarak birlikte yaşama isteği için yalnızca karşılıklı yükümlülük geçerliydi. Bu tür bir evlilik Alman hukukuna göre yasal görülüyordu. Hatta Luther evlilikte doyumsuz kalan tarafa, bu kadın da olsa, karşı konulamayacak doğanın gereğini yerine getirmek için evlilik dışında doyum sağlama hakkını tanıyordu. Luther burada sofuca gayretlerinde Luther'e dayanmayı pek seven zamanımızın saygıdeğer erkek ve kadınlarının büyük bir bölümünde şiddetli öfkeye yol açacak ilkeler koyuyor. Dinsel broşürü evlilik yaşamına dair de 11.146 CNA 1522 şöyle diyor: "Sağlıklı bir kadın iktidarsız bir erkekle evlenir ve resmen bir başkasını alamazsa ve namusuna aykırı bir davranış içine girmek de istemezse kocasına şöyle demelidir: bak kocacığım, sen benim için gerekeni yapamıyorsun, beni ve genç bedenimi aldattın. Üstelik namusumu ve mutluluğumu tehlikeye soktun ve Tanrı katında ikimiz arasında evlilik yoktur. Erkek kardeşinle ya da en yakın arkadaşınla gizli bir evlilik yapmama izin ver. Sen ise adını taşı. Mülküne yabancı mirasçı gelmesin ve öte yandan beni istemeden aldattığın gibi benim tarafımdan aldatılmana gönüllü izin ver." Luther erkeğin görevinin bunu onaylamak olduğunu söylüyor. Erkek eğer istemezse kadın ondan bir başka ülkeye kaçma ve başkasıyla evlenme hakkına sahiptir. Öte yandan bir kadın evlilik görevini yerine getirmek istemediğinde erkek başka biriyle yatma hakkına sahiptir. Yalnız önceden kadına söylemelidir. Görüldüğü gibi büyük reformatörün geliştirdiği bu görüşler çok radikal ve ikiyüzlülükle namusluluk taslanmasından yana çok zengin olan zamanımız açısından oldukça ahlaksız görüşlerdir. Luther o dönemde halk görüşü olan şeyleri dile getirmiştir yalnızca. Ortaçağ köylüsü evlilik yoluyla ilk planda varis sahibi olmak istiyordu ve eğer bunu üretmeyi kendisi başaramıyorsa o zaman pratik bir adam olarak bu eğlenceyi hiç kuruntuya kapılmaksızın bir başkasına bırakıyordu. Önemli olan amacına ulaşmasıydı. Tekrarlıyoruz, insan mülkiyete değil, mülkiyet insana egemendir. Luther'in yazılarından ve konuşmalarından evlilik üzerine yapılan alıntılar şundan dolayı özellikle önemlidir ki, orada dile getirilen görüşler bugün kilisede egemen olanlarla çok keskin bir çelişki içindedir. Sosyal demokrasi papazlar sınıfıyla yürüteceği mücadelede haklı olarak evlilik sorununda ön yargıdan son derece uzak bir tavır sergileyen Luther'e dayanabilir. Luther ve reformatörler evlilik sorununda daha da ileri gittiler. Ne var ki oportünist nedenlerle güçlü desteklerini ya da sürekli hayır hahlıklarını kazanmaya veya korumaya çalıştıkları prenslere iyilik olsun diye. Hessen Landgraf'ı reformasyon yanlısı 1. Philip'in meşru karısının yanı sıra yalnızca evlendiği koşulda onunla olmak isteyen bir sevgilisi vardı. Bu güç bir durumdu. Eşinden köklü nedenler olmaksızın boşanması büyük skandala neden olurdu ve iki kadınla aynı anda evlilik ise yeni zamanın Hristiyan bir prensinde daha az skandala yol açmayacak, duyulmamış bir olaydı. Buna rağmen Philip o aşık haliyle son adımı atmaya karar verdi. Yalnız bu adımın İncil'le çelişmediğini ve reformatörlerin özellikle de Luther ve Melanchthon'un onayını aldığını saptamak gerekiyordu. Landgraf'ın görüşmeleri önce planı olumlayan ve Luther'le Melanchthon'u kazanmaya söz veren Butzer'le başladı. Butzer düşüncesini şöyle gerçekleştiriyordu. Aynı anda birçok kadına sahip olmak İncil'e aykırı değildi. Semavi alemin varisi olamayacaklarla ilgili birçok şey bildiren Paulus, iki karıya sahip olanlarla ilgili hiçbir şey bildirmiyordu. Paulus daha çok şöyle diyordu. Bir karısı olan bir psikoposun hizmetkarlarının da bir karısı olur. Herkesin bir kadına sahip olması zorunlu olsaydı, o zaman Paulus böyle buyururdu ve çok karılılığı yasaklardı. Luther'le Melanchthon bu gerekçelere katıldılar ve Landgraf'ın karısı da kocasının kendisine karşı evlilik görevlerini şimdiye kadar olduğundan daha fazla yerine getireceği koşulu altında ikinci kadınla evliliği kabul ettikten sonra çift evliliği onayladılar. Bigamiye izin sorunu daha önceden İngiltere'nin 8. Henry'sinin çift evliliğini onaylama söz konusu olduğunda Luther'in başını ağrıtmıştı. Bu Saksonya Başbakanı Brink'e yazdığı Ocak 1524 tarihli mektuptan anlaşılıyor. İlke olarak ben Luther bigamiyi reddedemem. Çünkü bu İncil'e aykırı değil. Ama izinli şeylerden de kaçınmak zorunlu olan Hristiyanlar arasında rastlandığında bunu can sıkıcı buluyorum. Ve Landgraf'ın Mart 1540'da gerçekten yapılan nikahından sonra onun kabul mektubuna 10 Nisan şöyle yazdı. Hakkın inayeti verdiğimiz öğüt üzerinde olsun. Bu öğüdün gizli kalmasını yeğleriz. Yoksa sonuçta kaba köylüler de Landgraf'ın izinden gitmek isteyeceklerdir. Belki aynı önemde ve hatta daha önemli nedenler öne sürecekler. Bunlar da bizi epey uğraştıracaktır. Landgraf'ın çifte evliliğini onaylamak Melanchthon'a daha kolay gelmiş olmalı. Çünkü daha önceden 8. Henry'e her prensin kendi bölgesinde poligamiyi yürürlüğe sokma hakkı olduğunu yazmıştı. Ama Landgraf'ın çifte evliliği üzerinde o kadar büyük ve sevimsiz bir sansasyon yarattı ki 1541'de o poligaminin İncil'e aykırı olmadığını savunan bir yazı dağıttırmak zorunda kaldı. Çok karılılığa sorunsuzca katlanılan 9. ya da 12. yüzyılda yaşanmıyordu artık. Ayrıca Hessen Landgraf'ın çifte evliliği geniş çevrelerde büyük nefret uyandıran tek örnek değildi. Prenslerin bu tür çifte evliliği daha sonra gösterileceği gibi gerek 16. gerekse 18. yüzyılda sık sık tekrarlandı. Luther cinsel güdünün doyumunu bir doğa buyruğu olarak açıklarken, çağdaşlarının düşüncesini özellikle de erkekler dünyasının kendinde hak gördüğü şeyi dile getiriyordu yalnızca. Rahiplerin evlenme yasağının kaldırılmasını ve Protestan ülkelerde manastırların kapatılmasını sağlayan reformasyon aracılığıyla yüz binlerce doğal güdülerini meşru biçimde yerine getirme olanağı verdi. Ama başka yüz binler mevcut mülkiyet düzeni ve onun üzerinde yükselen yasalar nedeniyle tabii ki bunun dışında kalmaya devam ettiler. Reformasyon oluşmakta olan büyük burjuvazinin kilise, devlet ve toplumdaki feodal koşulların tutuculuğuna karşı protestosuydu. Bu oluşum halindeki büyük burjuvazi lonca, saray ve sürgün haklarının darbalarından kurtulmaya, devletin merkezileşmesine, kilisenin müsrifçe donanımının basitleştirilmesine, avare insanların çok sayıdaki mekanlarının, manastırların ortadan kaldırılmasına ve bunların pratik kazançta kullanılmasına çabalıyordu. Luther bu burjuva çabaların dinsel alandaki temsilcisiydi. Evlilik özgürlüğünü savunduğunda burada ancak burjuva evliliği söz konusu olabilirdi. Çağımızda medeni nikah yasası ve bununla bağıntılı burjuva yasaması ile seyahat özgürlüğü, meslek ve yerleşme özgürlüğü ile gerçekleşen burjuva evliliği söz konusu olabilirdi. Bununla kadının konumunda ne kadar değişiklik olduğunu inceleyeceğiz. Bir kere reformasyon döneminde her şey henüz bu kadar gelişmemişti. Reformasyonla birçoklarına evlenme olanağı sağlanırken öte yandan özgür cinsel ilişki en katı takibe uğruyordu. Katolik, ruhani sınıf cinsel taşkınlıklara karşı belirli bir gevşeklik ve hoşgörü içindeyken bu sefer Protestan ruhani sınıf kendi gereksinimini karşıladıktan sonra buna karşı çok daha hiddetli bir gayretkeşlik gösteriyordu. Genel kadın evlerine karşı savaş ilan edildi. Şeytanın inleri olarak kapatıldılar. Fahişeler şeytanın kızları olarak takibe uğradı ve yanlış adım atan her kadın aynı eskiden olduğu gibi tüm kötülüklerin timsali olarak teşhir ediliyordu. Orta çağın yaşayan ve yaşatan şen şakrak küçük burjuvası, sonraki büyük burjuva halefleri daha hoppa yaşayabilsinler ve daha fazla savurganlık yapabilsinler diye para biriktiren yobaz, katı ahlakçı, karanlık bir dar kafalı haline geldi. Sert kravatı, dar ufku, katı ama ikiyüzlü ahlakı ile saygıdeğer vatandaş toplumun prototipiydi. Katolik cephenin hoşgörü gösterdiği ortaçağ şehvetinden pek hoşlanmayan meşru eş, kadın, protestantizmin püriten katı ahlakçı ruhuyla gayetle hemfikirdi. Ama Almanya'da genel koşulları olumsuz yönde etkileyen başka durumlar kadınlar için de olumsuz etkiye sahipti. 2. Reformasyonun sonuçları, 30 yıl savaşları. Özellikle Amerika'nın ve Doğu Hindistan'a deniz yolunun keşfinin Almanya için yol açtığı üretim, para ve sürüm ilişkilerindeki dönüşüm sosyal alanda büyük bir reaksiyona neden oldu. Almanya artık Avrupa trafiğinin ve ticaretinin odak noktası olmaktan çıktı. Alman zanaatkarlığı ve Alman ticareti çöktü. Aynı zamanda kilise reformasyonu ulusun siyasi birliğini bozmuştu. Reformasyon Alman prenslerinin kralın iktidarından sıyrılıp kurtulmak için kullandıkları bir maske oldu. Öte yandan bu prensler soyluları boyunduruk altına alıyor ve amaçlarına daha kolay ulaşmak için kentleri teşvik ediyorlardı. Gittikçe bulanıklaşan gidişat karşısında prenslerin egemenliği altına gönüllü olarak giren kent az değildi. Sonuçta ekonomik gerileme nedeniyle kazancı tehlikeye giren burjuvazi, hoş olmayan rekabetten korunmak için gittikçe daha yüksek engeller kurmaya yöneldi ve prensler bu isteği severek yerine getirdi. Koşullar gittikçe daha fazla kemikleşiyor ve bununla beraber yoksullaşma da artıyordu. Reformasyonun diğer sonuçları, prensler tarafından politik ve ekonomik amaçları için maske olarak kullanılan, Almanya'yı aralıklarla bir yüzyıldan fazla sarsan ve onu tümden tüketerek 30 yıl savaşlarının sonunda biten dinsel çatışma ve takiplerdi. Almanya korkunç bir ceset ve yıkıntı alanı haline gelmişti. Bazı eyalet ve iller bütünüyle çölleşmişti. Binlerce köy kısmen ya da tamamen yanıp kül olmuştu. Bunların birçoğu o zamandan beri yeryüzünden silindi. Birçok yerde nüfus 3-4-5 hatta 8-10 kat azalmıştı. Bu örneğin Nürnberg gibi kentler ve tüm Frankonya için geçerliydi. Bu son derece zor durumda nüfusu azalmış kent ve köylerde insan sayısını olabildiğince çabuk çoğaltmak için bazı yerlerde bir erkeğe istisnai olarak iki kadın alma hakkı verilmesi gibi etkin bir çareye başvuruldu. Savaşlar erkekleri yok etmişti ama çok sayıda kadın vardı. Böylece 14 Şubat 1650'de Nürnberg'deki Frankonya Kaza Meclisi 60 yaşın altındaki erkeklerin manastırlara alınamayacağı kararını çıkarıyordu. Devamla tarikat üyesi ya da piskoposluktaki müşavir rahiplerin dışında rahip ve papazların evlenmesini buyuruyordu. Bunun için her erkeğe iki kadınla evlenme izni verilmelidir. Bu arada tüm erkeklere iki kadın alma cesaretini gösteren bir koca olarak iki karısına da yalnızca gerektiği gibi bakması değil, onlar arasında her türlü dargınlıktan da kaçınması için tam ve gereken bir özenle davranması ve buna dikkat etmesi anımsatılmalı ve kilise kürsüsünden de sık sık uyarı yapılmalıdır. Demek ki çifte evliliğin propagandasını yapmak ve evli erkeklere davranış kuralları koymak için kilise kürsüsü bile kullanılıyordu. Bu uzun dönemde ticaret ve zanaat de tıkandı. Evet, çoğunlukla tümden yok olmuşlardı ve ancak zamanla kendilerine gelebildiler. Halkın büyük bölümü bayağılaşmış ve demoralize olmuş ve her türlü düzenli faaliyetten uzaklaşmıştı. Savaş sırasında Almanya'yı bir ucundan bir ucuna dolaşan ve aynı zamanda dostu düşmanı haraca kesen ve ezenler, çalan yağmalayan, ırza geçen ve öldürenler, paralı asker sürüleriyken, savaşlardan sonra halkı korku ve dehşete düşüren ve ticaretle ulaşımı engelleyen ya da yok edenler, sayısız haydut, dilenci ve serseri sürüleriydi. Özellikle dişi cins için çok acılı bir dönem başlamıştı. Bu dizginsizlik döneminde kadının aşağılanması en büyük ilerlemeyi gösterdi. Genel işsizlik en fazla onun omuzlarına biniyordu. Binlerce kadın aynı avare erkekler gibi yolları ve ormanları, yoksul evlerini ve hapishaneleri dolduruyordu. Bütün bu acıların üstüne çok sayıda köylü ailesinin toprağa aç bir soyluluk tarafından zorla sürülmesi eklendi. Bu soylular reformasyondan beri gittikçe daha fazla prenslerin egemenliği altına girmek zorunda kalmış ve saray makamlarıyla askeri makamlar aracılığıyla gittikçe daha fazla ona bağımlılaşmıştı. Şimdi de prenslerin ona verdiği zararı çiftlikleri yağmalayarak 2-3 kat fazlasıyla geri almaya çalışıyorlardı. Buna karşılık reformasyon prenslere kilisenin haddi hesabı bilinmeyen miktardaki zengin topraklarını ele geçirmek için özlenen bahaneyi sunuyordu.